Ayrım 21.
Yatsıma tümse, gerçek tümüyle atılmış demektir. O zaman tümüyle biçimsel yapıtlar elde ederiz. Tersine sanatçı, çoğu zaman sanat dışı nedenlerle kaba gerçeği yüceltmek yolunu seçti mi, gerçekliği elde ederiz. İlk durumda, yaratışın ilk devinimi, başkaldırı ile boyun eğmenin, kesinleme ile yoksamanın sıkı sıkıya birbirlerine bağlı oldukları devinim, yalnızca yoksama yararına budanır. Çağımızda örnekleri çok olan, yoksayıcı kaynağı da bilinen biçimsel kaçıştır o zaman karşımızdaki. İkinci durumda onu her türlü ayrıcalıklı görünüşünden sıyırarak dünyaya birliğini vermek savındadır. Bu anlamda düşük de olsa bir birlik gereksinimini açığa vurur. Ama sanat yaratımının ilk gerekliliğinden de vazgeçer. Yaratıcı bilincin görece özgürlüğünü daha iyi yoksamak için dünyanın dolaysız tümlüğünü kesinler. Her iki yapıtta da yaratıcı eylem kendi kendini yoksar. Başlangıçta gerçeğin bir yanını kesinlerken yalnız bir yanını yatsıyordu. Tüm gerçeği tepti mi ya da yalnız onu kesinledi mi? Ya saltık yoksamada ya saltık kesinlemede ama her seferinde kendi kendini yoksar. Gördüğümüz gibi bu çözümleme sanatsal düzlemde, tarihsel düzlemde yaptığımız çözümleme ile birleşiyor. Ama eninde sonunda bir değeri varsaymayan yoksayıcılık, kendi kendine düşünürken çelişkiyle sonuçlanmayan özdekçilik olmadığı gibi biçimsel sanatla gerçekçi sanat da saçma kavramlardır. Hiçbir sanat tümden yatsıyamaz gerçeği. Gorgon tümüyle düşsel bir yaratıktır kuşkusuz ama suratı ve onu taçlandıran yılanlar doğada vardır. Biçimcilik gittikçe daha çok boşalabilir gerçek özünden ama her zaman bir sınır bekler kendisini. Soyut resmin bazı eriştiği saltık geometri bile rengini, görünge oranlarını doğadan alır. Gerçekçilik de en az bir yorumlama, en az bir saymacılıktan vazgeçemez. Fotoğrafların en iyisi bile gerçeğe ihanet eder. Bir seçimden doğar, sınırı olmayana bir sınır verir. Gerçekçi sanatçı ile biçimci sanatçı birliği bulunmadığı yerde, yani ya kaba durumuyla gerçekte ya da her türlü gerçeği kapı dışarı ettiğini sanan düşsel yaratımda ararlar. Oysa sanattan birlik sanatçının gerçeğe getirdiği değişimin sonunda fışkırır. Ne ötekinden vazgeçebilir ne berikinden. Sanatçının dili ve gerçekten alınmış ögelerin yeniden bölümlenişiyle yaptığı bu düzeltmenin adı biçemdir ve yeniden yaratılmış evrene birliğini, sınırlarını verir. Her baş kaldırmışta dünyaya kendi yasasını koyma ereğini güder. Kimi dehalarda da başarıya ulaşır. Ozanlar dünyanın benimsenmemiş yasa koyucularıdır der Shelley. Roman sanatı da kaynaklarıyla bu iç çağrıyı aydınlatmazlık edemez. Ne gerçeği tümüyle benimseyebilir ne de büsbütün uzaklaşabilir ondan. Saltık düşsel yoktur. Tümüyle cisimsizleşmiş, ürküsel bir roman bulunsa bile birliği arayan usun ilk gerekliliği bu birliğin anlatılabilir olması olduğuna göre sanatsal bir anlamı olmaz bu romanın. Öte yandan saltık ustamın birliği de gerçeğe dayanmadığına göre yalancı bir birliktir. Pembe roman, eğitici roman bu yasaya uymadığı ölçüde sanattan uzaklaşır. Gerçek roman yaratımıysa tam tersine gerçeği hem de sıcaklığı ve kanıyla, tutkuları ya da çığlıklarıyla yalnız gerçeği kullanır ama yüzünü değiştiren bir şey ekler ona. Aynı biçimde genellikle gerçekçi roman dediğimiz şey de dolaysız yanıyla gerçeğin kopyası olmak ister. Böyle bir çaba tasarlanabilirse hiçbir şeyi seçmeden gerçeğin ögelerini kopya etmek, evreni kısırca yinelemek olur. Gerçekçilik, İspanyol sanatının çok güzel sezdirdiği gibi ancak dinsel dehanın anlatım yolu olabilir ya da öbür uçta var olanla yetinen ve ona öykünen maymunların sanatı. Sanat hiçbir zaman gerçekçi değildir aslında. Bazı da öyle olmak ister, o kadar. Bir betimleme, gerçekten gerçekçi olmak istedi mi, sonsuz olmaya yargılar kendini. Lucien Lowe'nin bir salona girişini, Stendhal'in bir tümcede betimleyi verdiği yerde gerçekçi sanatçının mantığa uygun olarak kişileri, dekorları betimlemek için birçok ciltler doldurması gerekirdi. Yine de ayrıntıları tüketemezdi. Gerçekçilik sonsuz bir sıralamadır. Bununla gerçek tutkusunun birliğini değil, gerçek dünyanın tümünü fethetmek olduğunu ortaya koyar. Bir tümlük devriminin resmi sanat anlayışı olmasının nedeni anlaşılıyor şimdi. Ama bu sanat anlayışı şimdiden kanıtlamıştır olanaksızlığını. Gerçekçi romancılar istemeseler de gerçeği bir seçmeden geçiriyorlar. Çünkü gerçeğin seçilmesi ve aşılması düşünce ve anlatım koşulunun ta kendisidir. Yazmak da seçmektir. Öyleyse ülkünün saymacası olduğu gibi gerçeğin de saymacası vardır. Gerçekçi romanı içkin bir sav romanı yapar. Roman dünyasının birliğini gerçeğin tümlüğüne indirgemek, öğretiye uymayanı gerçekten çıkarıp atan, önceden benimsenmiş bir yargı yararına yapılabilir ancak. O zaman sosyalist denilen gerçekçilik, kendi yoksayıcılığının mantığına uygun olarak eğitici romanın propaganda yazınının olanaklarından yararlanmaya bakar. Olay yaratıcıyı tutsaklaştırdı mı ya da yaratıcı olay bütünüyle yoksamaya kalktı mı, yaratış yoksayıcı sanatın düşük biçimlerine iniverir. Yaratım da uygarlık gibidir. Biçim ile özdek, oluş ile us, tarih ile değerler arasında sürekli bir gerilimi gerektirir. Denge bozuldu mu diktatörlük ya da kargaşa, propaganda ya da biçimsel sayıklama çıkar ortaya. Her iki durumda da yaratım, mantıklı bir özgürlükle birleşen yaratım olanaksızdır. Yeni sanat, ister soyutlama sıtmasına ve biçimsel karanlıklığa, isterse en çiğ, en bön gerçekliğin kamçısına başvursun, neredeyse tümüyle bir yaratıcılar sanatı değil, bir zorbalar ve köleler sanatıdır. Özün biçimden taştığı yapıt da, biçimin özü bastırdığı yapıt da ancak umut kırıklığına uğramış ve umut kırıcı bir birlikten söz eder. Öteki alanlarda olduğu gibi bu alanda da biçen birliği olmayan her birlik bir budamadır. Bir sanatçının seçtiği görünge ne olursa olsun tüm yaratıcıların ortak ilkesi olarak kalan bir ilke vardır. Aynı zamanda hem gerçeği hem de gerçeğe biçimini veren, usul varsayan bir biçimleştirme. Yaratıcı çaba dünyayı yeniden kurar bununla. Her zamanda sanatın ve karşı çıkışın belirtisi olan hafif bir çarpıtma ile kurar. İster Proust'un insan deneyimine getirdiği mikroskop büyütmesi, isterse tam tersine Amerikan romanının yarattığı, kişilere verdiği saçma incelik olsun, gerçek bir bakıma zorlanır. Başkaldırının yaratımı, verimliliği, yapıtın değişini ve sesini belirten bu çarpıtmadır. Sanat biçimlendirilmiş bir olanaksızlık gereğidir. En iç parçalayıcı çığlık, en sağlam dilini bulduğu zaman başkaldırı gerçek gerekliliğini yerine getirir. Kendi kendine bağlılıktan bir yaratma gücü çıkarır. Çağın ön yargılarına aykırı gelse bile sanatta en büyük biçem, en yüksek başkaldırının anlatımıdır. Gerçek klasikçilik, dizginlenmiş bir romantizmden başka bir şey olmadığı gibi daha da kendi ölçüsünü yaratmış bir başkaldırıdır. Bu nedenle bugün öğretilenlerin tersine, yoksamada, saltık umutsuzlukta deha yoktur. Bu aynı zamanda büyük bir biçemin basit bir biçimsel erdem olmadığını da söylemektir. Gerçek zararına sırf biçem olarak aranınca böyledir kuşkusuz ama o zaman da büyük biçem değildir. Kendisi bulmaz artık. Her türlü gelenekçilik gibi öykünür. Oysa gerçek yaratım kendi yordamınca devrimcidir. İnsanın buluşunu, sanatçının gerçeği yinelerken yaptığı düzeltme istemini özetlediğine göre, biçemleştirmeyi çok yükseklere koymak gerekse bile, sanatı doğuran hak isteğinin en son gerilimi içinde dile gelmesi için görünmez kalması daha uygun olur. Büyük biçem görünmez, yani cisimleşmiş biçemleştirmedir. Sanatta aşırılığa kaçmaktan korkmamalı, der Flaubert. Ama büyütmenin sürekli ve kendi kendisiyle oranlı olması gerektiğini de ekler. Biçemleştirme büyütmeli olduğu, kendi kendini belli ettiği zaman yapıt saltık bir özlemdir. Fethetmeye çalıştığı bir somuta yabancıdır. Buna karşılık gerçek kabaca verildiği, biçemleştirme önemsenmediği zaman birlikten yoksun olarak sunulmuştur. Büyük sanat, biçem, başkaldırının gerçek yüzü bu iki sapkınlığın arasındadır. Yaratım ve devrim. Sanatta başkaldırı gerçek yaratımda tamamlanır. Gerçek yaratımda sürüp gider, eleştiride ya da açıklamada değil. Devrim de yıldırı ya da zorbalıkta değil, bir uygarlıkta kesinlenir ancak. Bundan böyle çağımızın çıkmazdaki bir topluma sorduğu iki soru, yaratmaya olanak var mıdır, devrime olanak var mıdır soruları bir tek sorudur. Bir uygarlığın yeniden doğuşuyla ilgilidir. 20. yüzyılın devrimi de sanatı da aynı yoksayıcılığa bağlıdır, aynı çelişki içinde yaşar. Kendi devinimleriyle kesinlediklerini yoksarlar. Her ikisi de yıldırıda olanaksız bir çıkış noktası arar. Çağdaş devrim yeni bir dünyayı başlattığını sanır ama eski dünyanın çelişkin sonuçlanışından başka bir şey değildir. kapitalist toplumla devrimci toplum aynı yola, yani sanayi üretimine, bir de aynı umuda köle oldukları oranda aynı şeydir. Ama cisimlendirme yeteneğinden yoksun bulunduğu, başvurduğu yolla yoksanan biçimsel ilkeler adına umut verir. Öteki ise ön biliği yalnızca gerçek adına doğrular. Son anda da gerçeği budar. Üretim toplumu yalnızca üreticidir, yaratıcı değil. Çağdaş sanatta yok sayıcı olduğu için biçimcilikle gerçekçilik arasında çırpınır. Öte yandan gerçekçilik sosyalist olduğu oranda da burjuvadır. Birincisinde kara, ikincisinde eğitici olur yalnız. Biçimcilik, geleceğin toplumu olduğunu ileri süren toplumun malı olduğu oranda, geçmişin toplumunun da malıdır. Birincisinde propagandaya tanımlar, ikincisinde ise nedensiz soyutlamadır. Us dışı yoksamanın yıktığı dil bir söz sayıklaması içinde silinir. Gerekirce düşüngüye boyun eğince slogan olup çıkar. Sanat ikisi arasında yer alır. Baş kaldıran insanın hem içlik azgınlığını hem de tümlüğe boyun eğişi yatsıması gerekirse sanatçı da hem biçimsel çılgınlıktan hem tümcü gerçek anlayışından kurtulmalıdır. Bugünün dünyası tektir gerçekten ama birliği yoksayıcılığın birliğidir. Uygarlık gerçekleşirse bu dünya biçimsel ilkelerin yoksayıcılığından ya da ilkesiz yoksayıcılıktan vazgeçip yaratıcı bir bileşimin yolunu yeniden bulunca gerçekleşir. Sanatta da sürekli açıklama ve röportaj çağı can çekişir. Yaratıcılar çağını muştular o zaman. Ama bunun için sanat ve toplum, yaratma ve devrim, yatsıma ile boyun eğişin, teklik ile evrenselin, birey ile tarihin en sert gerilimde dengelendikleri başkaldırının kaynağını yeniden bulmalıdır. Başkaldırı kendi başına bir uygarlık ögesi değildir ama her uygarlıktan önce gelir. İçinde yaşadığımız çıkmazda Nietzsche'nin düşünü kurduğu geleceğe umut bağlamamızı yalnız o sağlar. Yargıç ve zorba yerine yaratıcı. Sanatçılarca yönetilen bir yurt gibi gülünç bir düşe yol açmayacak bir söz. Tümüyle üretime bağlanmış çalışmanın yaratıcı olmaktan çıktığı çağı bizim çağımızın dramını aydınlatıyor yalnız. Sanayi toplumu ancak emekçiye yaratıcının onurunu geri vererek yeni ilgisini ve düşüncesini üretim ölçüsünde çalışmanın kendisine de çevirerek açacaktır uygarlığın yollarını. Bundan böyle zorunlu duruma gelen uygarlık bireyde de sınıflarda da emekçi ile yaratıcıyı birbirinden ayırmayacaktır. Sanat yaratımının da öz ile biçimi, us ile tarihi birbirinden ayırmayı düşünmediği gibi. Herkesin başkaldırıyla kesinlenen onurunu böyle tanıyacaktır. Kunduracılar toplumunu Shakespeare'in yönetmesi bir haksızlık, üstelik ütopya olurdu. Ama kunduracılar toplumunun Shakespeare'den vazgeçtiğini ileri sürmesi de o ölçüde yıkım olur. Kunduracısız Shakespeare'e zorbalığa suçsuzluk kanıtı sağlar. Shakespeare'siz kunduracı da zorbalığı yaymaya yardım etmedi mi zorbalığa yem olur. Her yaratım efendi ve köle dünyasını yoksar. İçinde yaşamımızı sürdürdüğümüz toplum, zorbalarla kölelerin bu iğrenç toplumu, ölümü de, değişimi de ancak yaratma düzeyinde bulacaktır. Ama yaratmanın zorunlu olması, olası olması demek değildir. Sanatta yaratıcı bir çağ, bir zamanın düzensizliğine uygulanmış bir biçem düzeniyle tanımlanır. Çağdaşların tutkularını bir biçim, bir kalıp içine sokar. Öyleyse bir yaratıcı için bizim hırçın prenslerimizin aşka zaman bulmadıkları bir çağda Mais de la Fayette'i yenilemek yetmez. Ortak tutkuların bireysel tutkuları geride bıraktığı günümüzde aşkın azgınlığını sanatla dizginlemek her zaman olanak içindedir. Ama önlenmez sorun ortak tutkuları ve tarihsel savaşı da dizginleyebilmektir. Öykünücüler nedenli yakınırlarsa yakınsınlar, sanat ruh bilimden insan koşuluna yöneldi. Çağın tutkusu bütün dünyayı tehlikeye düşürünce yaratım tüm yazgıya egemen olmak ister. Ama aynı anda tümlük karşısında birliğin kesinlenmesini de sürdürür. Yalnız o zaman ilkin kendi kendisi sonra da tümlük anlayışı yaratımı tehlikeye atar. Yaratmak tehlikeli bir biçimde yaratmaktır bugün. Gerçekten de ortak tutkuların üstünde kalmak için bunları yaşamak, duymak gerekir. Hiç değilse görel olarak. Sanatçı bunları duydu mu, içini kemirdiklerini de duyar. Çağımızın bir sanat yapıtı çağı olmaktan çok bir röportaj çağı olduğu sonucu çıkıyor bundan. Zamanını gereğince kullanamaz. sonra ortak bir tutkuyu gerçekten yaşamanın tek yolu onun için onun elinden ölmek olduğundan bu tutkuları yaşamanın ölüm olanakları aşk ya da hırs zamanlarınınkinden daha fazladır. Bugün en büyük geçerlilik olasılığı sanat için en büyük başarısızlık olasılığıdır. Savaşlar, devrimler ortasında yaratım olanaksızsa payımıza savaş ve devrim düştüğü için yaratıcılarımız olmayacak. Bulutun fırtınayı taşıdığı gibi sınırsız üretim söyleni de savaşı içinde taşır. O zaman savaşlar batıyı kasıp kavurur ve Pegu'yu öldürür. Burjuva düzeni yıkıntılar arasından doğrular doğrulamaz, devrim düzeninin kendisine doğru ilerlediğini görür. Pegu'nun yeniden doğmasına zaman yoktur. Çevrende beliren savaş Pegu'yu olabilecek kim varsa hepsini öldürecektir. Yaratıcı bir klasikçiliğe olanak bulunsaydı, bir tek adda da belirse tüm bir kuşağın yapıtı olurdu. Yıkım yüzyılında başarısızlık şansları ancak sayı şansıyla, yani hiç değilse 10 gerçek sanatçıdan birinin yaşaması, kardeşlerinin ilk sözlerini kendisi üstlenerek yaşamında hem tutku hem yaratım çağını bulabilme şansıyla karşılanabilir. Sanatçı istesin istemesin bir yalnız kişi olamaz artık. Olursa da tüm yaşıtlarına borçlu olduğu hüzünlü yengide olur. Baş kaldırmış sanat da en sonunda varızı, onunla birlikte de yaman bir alçak gönüllülüğün yolunu ortaya koyar. Bu arada fetihçi devrim, yok sayıcılığının sapmışlığı içinde kendisine karşı tümlükte birliği sürdürmeye kalkanları tehdit eder. Bugünün, daha çok da yarının tarihinin eğilimlerinden biri de sanatçılarla fetihçiler, yaratıcı devrimin tanıklarıyla yok sayıcı devrimin kurucuları arasındaki savaştır. Savaşın çıkış noktası konusunda ancak USA uygun düşlere kapılabiliriz. Hiç değilse bundan böyle onun sürdürülmesi gerektiğini biliyoruz. Yeni fetihçiler öldürebiliyor ama yaratır görünmüyor. Sanatçılar yaratmasını bilirler, gerçekten öldüremezler. Sanatçılar arasındaki katiller bulunması ancak kural dışı bir şeydir. Demek devrimci toplumlarımızda sanat ölecek sonunda. Ama o zaman devrim yaşamış olacak. Bir insanda onda saklı sanatçıyı öldürdüğü her seferde devrim biraz daha tüketir kendini. Fetihçiler en sonunda yasaları önünde dünyaya boyun eğdirtirlerse, niceliğin kral olduğunu değil, bu dünyanın bir cehennem olduğunu kanıtlamış olacaklardır. Bu cehennemde bile sanatın yeri yenik düşmüş başkaldırının, umutsuz günlerin çukurunda kör ve boş umudun yeriyle bir olacaktır. Ernst Dinger, Sibirya günlüğünde soğuk ve açlığın kol gezdiği bir kampta yıllardır tutsak yaşarken kentine tahta tuşlarla sessiz bir piyano yapmış bir Alman teğmeninden söz eder. Burada yığın yığın düşkünlükler içinde bir paçavralar kalabalığı ortasında yalnız kendisinin duyduğu bir garip müzik besteliyordu. Böylece cehennem içinde kaçıp gitmiş güzelliğin gizemli ezgileri ve acımasız imgeleri her zaman suç ve çılgınlık ortasında bile yüzyıllar boyunca insanın büyüklüğünden yana tanıklık etmiş olan şu uyumlu ayaklanmanın yankısını getirir bize. Ama cehennemde de gelip geçer, yaşam yeniden başlar bir gün. Tarihin de bir sonu vardır belki ama bize düşen onu bitirmek değil, bundan böyle gerçek olduğunu bildiğimizde benzer olarak yaratmaktır. Hiç değilse sanat insanın yalnızca tarihle özetlenmediğini, doğanın düzeninde de bir var olma nedeni bulunduğunu öğretir bize. Onun için büyük Pan ölmemiştir. En içgüdüsel başkaldırısı bir yandan değeri, herkese özgü onuru kesinlerken bir yandan da inatla gerçeğin adına güzellik denen el değmemiş bir parçasını ister. Birlik susuzluğunu gidermeye çalışır. İnsan tüm tarihi yatsıyabilir ama yine de yıldızların ve denizin evrenine uyabilir. Doğayı ve güzelliği bilmezlikten gelmek isteyen başkaldırmışlar, yapmak istedikleri tarihten emeğin ve varlığın onurunu sürgün ediyorlar ister istemez. Tüm büyük yenileştiriciler, Shakespeare'in, Cervantes'in, Molière'in, Tolstoy'un yaratmasını bildiği şeyi, her insanın gönlünde yatan özgürlük ve onur sonsuzluğunu gidermeye hazır bir dünyayı tarihte yeniden kurmaya çalışırlar. Güzellik devrimler yapmaz kuşkusuz ama bir gün gelir, devrimler ona gereksinim duyar. Onun gerçeğe bir yandan birliğini verirken, bir yandan da ona karşı çıkan kuralı, başkaldırının da kuralıdır. İnsanın yaratılışını, dünyanın güzelliğini selamlamaya da ara vermeden durmamacasına yatsınabilir mi adaletsizlik? Yanıtımız evettir. Ne olursa olsun aynı zamanda hem ayaklanan hem de bağlı kalan bir aktöre gerçekten gerçekçi bir devrimin yolunu aydınlatabilecek tek şeydir. Güzelliği alıkoymakla, uygarlığın, biçimsel tarihin ilkelerinden, düşük değerlerinden uzakta, düşüncesinin merkezinde, dünyanın ve insanın ortak onurunu kuracak olan şu canlı erdeme yer vereceği yeniden doğuş gününü hazırlıyoruz. Şimdi kendisini alçaltan bir dünya karşısında bu erdemi tanımlamaya çalışacağız. Öyle düşüncesi. Başkaldırı ve öldürme. Ne olursa olsun Avrupa ve devrim bu yaşam kaynağından uzakta büyük çarpınmalar içinde tükeniyor. Geçen yüzyılda insan dinsel baskıları yıkar ama kurtulur kurtulmaz yenilerini çıkarır hem de en katlanılmazlarını. Erdem ölür ama daha da azgın olarak yeniden doğar. Her önüne gelene gösterişli bir acımayı, çağdaş insancılığı bir alay durumuna düşüren şu uzak aşkını haykırır. Bu değişmez noktada yapıp yapacağı yıkımdır. Bir gün gelir, hırçınlaşır, işte polis düzenine bağlanmıştır. İnsanın kurtuluşu için insanlığı yakan iğrenç ateşler yükselir. O zaman çağdaş trajedyanın doruğunda cinayetle içli dışlı oluruz. Yaşamın ve yaratmanın kaynakları kurumuş görünür. Hayaletlerle, makinelerle dolmuş bir Avrupa'yı korku dondurur. İşkence düşkünü insanseverler burada sessizlik içinde yeni tapkılarını kutlar. Hangi çığlık kaçırabilir rahatlarını? Ozanlar bile kardeşlerinin öldürülmesi karşısında ellerinin temiz olduğunu bildirirler gururla. Bundan sonra herkes dalgın dalgın sırtını çevirir bu suça. Kurbanları gözden düşmüşlüğün son noktasına gelmişlerdir, can sıkarlar. Eski zamanlarda cinayetin kanı kutsal bir dehşet uyandırırdı hiç değilse. Böylece yaşamın pahasına kutlulaştırırdı. Bu çağın gerçek acısı ise tam tersine yeterince kanlı olmadığını düşündürtmesidir. Kan göze görünmüyor artık. Bizim erdem taslayıcılarımızın suratlarına yeterince sıçrayıp bulaşmıyor. İşte yok sayıcılığın son noktası. Kör ve azgın öldürme bir daha var oluyor. Bizim çok akıllı celatlarımız yanında budala katil insana ferahlık veren bir şey gibi görünüyor. Avrupa tini tüm insanlıkla birlikte Tanrı'ya karşı savaşabileceğine uzun zaman inandıktan sonra şimdi ölmemek için insanlara karşı da savaşmak gerektiğini seziyor. Ölümün karşısına dikilerek insan türü üzerine yaman bir ölümsüzlük kurmak isteyen başkaldırmışlar, şimdi kendi elleriyle öldürmek zorunda kaldıklarını görerek ürperiyorlar. Ama gerilerlerse ölmeyi, ilerlerse öldürmeyi kabul etmeleri gerek.